Ayrım 13.
Sayfa 127. Kumandan Mustafa Kemal Paşa önlerine çıkan ağaçlığa yürüdü. Kayaların arasından inerek kıyılarında parça parça yeşillikler besleyen dereceyi bir adımda geçti ve kocamış zeytin ağacının altına oturdu. Çizmelerini güçlükle çıkardı. İki gündür kendini unutturan sancı belinden sırtına vurmaya başlamıştı. Elini belinden geriye bastırarak anlaşılan bizi rahat bırakmayacak bu sancı diye söylendi. Kalpağının tozunu çırptı ve yana koydu. Paçalarını dizlerine doğru sıvadı, küçük taşlara basmamaya özen göstererek dereye indi. Elini, yüzünü ve ayaklarını yıkadı. Hayret dedi, su çok soğuk. Göğsünden üç düğme açıp ıslak elini göğsünde gezdirdi. Omuzlarından aşağıya bir titreme başlıyordu. Ateşleniyorum diye mırıldandı. 5-6 adım aşağıdan onu izlemekte olan Sedat Bey sağa sola dağılmış olan subaylara seslendi. Genç subaylar yerlerinden fırladılar ve 5 dakika içinde topladıkları dallarla kumandanlarına küçük bir yarım çardak yaptılar. Kumandan çardağın altına geldi, sancılı sağını yukarı verip sol yanına uzandı. Boğazı, şakakları, alnı yanıyor, dizlerinden aşağısı uyuşuyordu. Başını deri çantasının üstüne koydu, dizlerini karnına doğru çekti. Terliyor, titreme tüm bedenine yayılıyordu. Bir süre bitkin düştü. Acdun Dağı eteklerinden Batı Trakya'nın yeşilliklerine uçuverdi. Langaza'daki bostanın alt yanında dere kıyısında söğüt dallarından bir çardak kurmuştu. Çardağın hemen önündeki otlukta emekleyen küçük kız ona doğru gelirken yoruluyor, oturuyor ve ağlayarak ellerini uzatıyor. Kucağına almasını istiyordu. Arkalardan annesinin sesi geliyordu. ''Mustafa, ağlatma oğlum Naciye'yi.'' Uzandığı yerden bağırmak, ''Hiç ağlatır mıyım Naciye'mi?'' diye yanıtlamak istiyor ama dili bir türlü dönmüyordu. Naciyecik dizleri üstünde doğrulmak istiyor, abisinin bacaklarına sarılıyordu. Onu kaldırmak, sımsıkı kucaklamak için eğilecek ama bir türlü eğilemiyor, sanki omuzlarından yukarı çekiyorlar. Kan ter içindeydi. Naciye yerde değil de içinde bir yerde ağlıyordu. Büyük bir yer sarsıntısı oldu. Naciye yitip gitti. Ne cırcır böcekleri ötüyor ne de dallarda sekip duran bitçi kuşu çıvıldıyor. Bir tek derenin şırıltısı ve çok uzaklardan fısıltıya benzer konuşmalar duyuluyordu. Gözlerini araladı, yine o düşlerden biriydi ama ne kadar da gerçekti. Çocukluğundan geriye pek az silik görüntü kalmıştı ama Naciye'nin görüntüsü her zaman canlıydı. Sol yanında akan dereciğin şırıltısına subayların fısıltıları eşlik ediyor. ''Azizim, şimdi tünelden çıkınca hemen karşıya geçip soldaki sokağa gireceksin. Orada iki soğuk bira çekeceksin. Yahu aç karnına ne yapacaksın birayı?'' ''Allah Allah, yahu aç karnına ne yapacaksın soğuk birayı? Önce bir şeyler atıştırsan olmaz mı? Bu sıcakta iştah mı kalır? Hem ağız kuru, gırtlak kuru. Nasıl geçecek lokmalar?'' ''Tamam, kusura bakma, bildiğini yap hadi.'' ''Ha şöyle, eylemeyin de gidelim. Caddeye çıkıp Galatasaray Sultanisi'ne doğru yürüyeceksin.'' ''Sonra?'' ''Durun yahu, acele etmeyin. Sultaninin karşısından dar sokağa dalacaksın. Yemyeşil asmaların gölgesinde yürüyeceksin. Balıkçı esnafı sokağı yeni yıkamış. Serin mi serin?'' ''Amma da uzattın ya. Nereye gireceksen gir artık.'' ''Mevsimlerden yaz, aylardan. Bana bak, şairliği atla da gir şuraya.'' ''Tamam, tamam. Sağdaki sokağa dalacaksın. 5 aktar dükkanını geçip sarı boyalı 2 katlı binanın küçük kapısından içeri gireceksin.'' Tahta merdivenleri gıcırdatarak çıkacaksın ve çekeceksin iskemleyi, çökeceksin pencere kenarındaki masaya. Kardeşim, öldürürsün adamı. Bize ne iskemleden pencereden, siparişi versene. Acele yok. Izgarada uskumrunun kokusu yanındaki pencereden peranın semalarına uçuyor. Önünde taze badem içi, ince doğranmış Çengelköy hıyarı. Az kalsın unutuyordum, ince doğranmış kırmızı soğan ile bir tutam roka ve... Yahu kurşuna acımasam yapıştıracağımı aldığına ve buz gibi aslan sütü. Haydi artık be yahu, midemiz ağzımıza geldi. Sonra arkadaşlar hafif yanmış kömür isi kokan levrek tabağa konacak. Hani uskumruydu, maaşa zam geldi herhalde. Yok canım, aslan sütünü içti ya, karıştırıyor. Kahkahalar yükseldi ve kısa süre sonra sesler birden kesildi. Kumandan uzandığı yerden doğrulmak istedi. Başının altına aldığı sol kolu uyuşmuş karıncalanıyordu. Aşağıdan bir ses geldi. Yahu şu lokantanın işgal planını bize de verin ki boş yerlerini dolduralım. Başka sesler. Peraya varıncaya kadar ölme eşeğim ölme. Arkadaş, Şam'ın mermer döşeli tatlıcı dükkanlarına varalım yeter. Bu sıcakta Şam tatlısını akıl edene de ne demeli? Kumandan, bu iyi, şakalaşabiliyorlar diye düşündü. Oturduğu yerden sağ yanına eğildi, iki küçük taş arasına sıkıştırılmış matarasını aldı, bir yudum su içti. Su yavan, tatsız, tuzsuz, başucunda bir gölge belirdi. İsmail Hakkı, nasıl oldunuz efendim diye sordu. İyiyim çocuk, daha iyiyim. Sen beni bırak da şu heybemize bir daha bakıver. En iyisi içindekileri yere boşaltıver, dibinde bir yerde bir şey kalmıştır belki. Subaylar uzandıkları yerden telaşla doğruldular. Kumandan seslendi. Rahat olun çocuklar. İsmail Hakkı heybeyi yere boşalttı. Öteberiyi umutsuzca karıştırırken birden sesi yükseldi. Bunlar söğüş et yahu, hem de üç parça. Biraz kurumuşlar ama olsun. Onu duyan subaylar birbirlerine baktıktan sonra ayağa kalktılar. Az önce balık ve tatlı düşleyen subaylar yan yana oturmuşlar. Ellerinde iyice suyunu çekmiş, neredeyse keçeleşmiş birer küçük parça eti dişleriyle kopartamayınca ağızlarında geveleyip duruyorlar. Bazen de boğulacak gibi oluyorlar, mataralarına davranıyorlardı. İçlerinden biri dayanamayıp, bu et ya bir gergedandan kopartılmış ya da bizim dişler suyu bile tokmakla keser hale dönmüş dedi. Bir başkası onu yanıtladı. Sen bunu et mi sandın oğlum, buna gön derler, gön. Kumandan bunu duyunca gülümsedi. İçinden keyifleri yerinde, artık uzun yolu yürümeye hazırlar diye geçirdi. Gece yarısı karanlıkların içinden çıkıp gelen bir haberci ilginç bir mektup getirdi. Düşman süvarileri Hırba Samarya yönünde ilerliyor. Yanımdaki zabitlerden birkaçını sağda solda dolanan dağınık ordu döküntülerini toplamaya yolladım. Beyt San ile köprü arasında bir düzlük var ama yanaşmak zor. Kuzeyden Teberiye kıyısındaki Samariye'den güneye yürünürse Beyt San'a girilebilir. Şeyh Hurin Köprüsü'nü ele geçirmek için hem batıdan hem de doğudan saldırmak gerek. Binbaşı rüştü. Kumandan bıyık altından gülümseyerek Sedat Bey'e baktı ve demek ki karanlık adam yutmazmış, toplanalım dedi. Miralay Sedat Bey bu hafif alay kokan sözleri duymazdan geldi. Ve haberci iki gündür yollardaymış, nehrin batı yakasında bir grubun esir düştüğü de doğruymuş demekle yetindi. Ve haritasını açmaya başladı. Dereciğin kıyılarında taşlara oturup başlarını göğe çevirerek ay ışığını bekleyen kurbağalar, cırcır böcekleriyle birlikte bir koro oluşturmuşlar, az yukarıda titrek mum ışığında heyecanla konuşanları aldırmadan şarkılarını söyleyip duruyorlardı. Kumandan bir süre koroyu dinledi. Duymayı bilirsen geceler pek sesli ve müzikli olur diyerek ellerini dizlerine koyup öne eğildi. Efendiler, kararımız şudur. Beyt San'ı alacağız diye oyalanamayız. İngilizler belli ki hem vadiden yukarı hem de Teberiye Gölü'nün üstünden Şam'a ilerliyorlar. Sol yanımızdan dolanıp önümüzü kesiyorlar. Güneyde Es-Salt şehrini ele geçirdiklerine göre Amman'dan kuzeye tren yolu boyunca ilerleyeceklerine de şüphe yok. Bu durumda sağımızdan da sarılma ihtimali yüksek. Biz varmadan Dera istasyonunu da alırlarsa çıkış yolumuz kalmaz. Onlar da rahatlıkla Şam'a, oradan da. Bir an sustu. Mum ışığından bakışları seçilmeyen subayların soluk alışveriş düzeninden ruhsal durumlarını anlamaya çalışır gibiydi. Ondan sonrası Antakya, Adana, Kilis ve gerisi. Bu arada unutmamalı ki İngilizler Bağdat'tan kuzeye, Kerkük'e, Musul'a da yanaşmışlardır. Miralay Sedat Bey böyle olunca tek yol kalıyor diye başladı ve sustu. Kumandan bir an başını kaldırıp gökyüzündeki yıldızlara baktı ve kararını açıkladı. Evet efendiler, vadilerden içeri girelim, dağların arasından yürüyelim. Şeria'ya da doğuya da fazlaca yanaşmadan ve düşmanla gereksiz temas kurmadan kuzeye İrbit nahiyesine yürüyelim. Sedat Bey, süvariler sol yanımızı emniyete alarak ilerlerler diye ekledi. Öyleyse orduyu tayyarelere göstermeden geceleri yürüyüp mümkün olduğunca gündüzleri dinlendirmeliyiz. Münasiptir, belki üç ordudan dinlenerek kuvvetini toplamış bir tek ordu çıkarır ve Dera'dan trenle Şam'a ulaştırabiliriz. Yabis Vadisi'nden yükseklere hareket edeceğiz. Yavaş yavaş toparlanın. Kurbağalar ve cırcır böcekleri şarkıyı birden kestiler. Aşağıdan konuşmalar duyuldu. Ben Cevat Paşa, Kemal Paşa Hazretleri buradalar mı? Az yukarıdalar Paşa Hazretleri, buyurunuz gidelim. Kumandan, bunda bir iş var. Ne zaman yola çıkacak olsam misafir geliyor diye düşündü. Konuklar atlarını aşağıda bırakarak gelmişlerdi. Kısa bir hal hatır konuşmasından sonra Cevat Paşa başlarından geçenleri özetledi. İsmail Hakkı'nın aklına mülazım Cemal geldi. Sadullah Bey, Cemal, Şeria'dan geriye yolladıklarını ve hala gelmediğini söyledi. İsmail Hakkı içinden herhalde esir düştü. Yazık oldu Erzincanlı Cemal Aga'ya. Yaman adamdı doğrusu dedi. Cevat Paşa ile Sadullah Bey dinlenmeye çekildiler. Yakınlardaki Sabira köyünden köpek avlamaları duyuluyordu. Bir süre sonra onlar da sustu. Çok ama çok uzaklardan geliyormuş izlenimini veren kurbağa ve cırcır böceği korusu yeniden şarkılarına başladı. Bir çavuş elinde küçük bir mum ayakta duruyor, kumandan derecin kıyısına bağdaş kurmuş yeni gelen raporları okumaya çalışıyordu. Miralay İsmet Bey'in raporunu görünce sevindi. Demek ki sağmış diye mırıldandı. İsmet Bey'in raporu kısaydı. Feriye Vadisi'ne çok kayıp vermeye başladık. Hava hücumları çok sert. Öteki raporlara göz gezdirdi. Olacak iş mi dedi. Sanders Teberiye'den Dera'ya giderken yanında muhafız olarak Alman birliğini almış. Bu arada esir olanların sayısı 8.000'e yakın. Aferin şu üçüncüsü var ya. İngilizler oldukları yere mıhladılar. Bu bize zaman kazandıracak. Nehrin bu yanında ne kamyon ve ne de herhangi bir motorlu vasıta var. Müttefikliğimiz Şeria'nın batısında mı kaldı, ne dersiniz? Subaylardan biri durumu açıklayıverdi. Bizimkisi hileli nikaha benziyor. Hem cihadı mukaddes ilan ettik hem de Kaiser 2. Wilhelm'i Kudüs'e getirip hacı ettik. Yetmedi, bir de Hicaz'a götürüp Müslüman yapıverdik. Bu açıklama başka yorumlara yol açtı. Cihat bayrağı dediğin gayrimüslime karşı açılmaz mı? Haşimilerin oğulları İngilizlerle kol kola girdi diye propaganda yapmanın manası da ehemmiyeti de kalır mı? Güneş yükseldikçe Şeria Vadisi'nde başıboş dolaşan askerler göründü. Vadiyi izleyen kumandan Sedat Bey'e baktı. Hava çok durgun, iyi sıcak olacağı benzer. Hiç olmazsa biraz yiyecek olsaydı. Bedri biraz dolaştı ama bulabildiği çok az saman ve arpa. Sağ tarafta 143. alaydan arta kalan piyadelerin bulunduğu yerden sesler yükselince o yana koştular. Cevat Paşa ile Miralay Sadullah Bey de arkalarından geldi. Karşılardaki tepelerde İngiliz süvarileri dolaşıyordu. Sesler yükseldi. Buralara dek gelmişler. Öyleyse bizim fırkanın hattını yardılar herhalde. Subaylardan biri kuşatılmışız deyince susup kaldılar. Ölüm sessizliği çökmüştü sanki. Kumandan arkasındakilere baktı. İçinden bu durum böyle sürerse çok değil birkaç dakika içinde dağılmak işten bile değil diye geçirdi. Piyadelerin başındaki mülazıma seslendi. Yukarıda düşman süvarileri var, üstlerine yürüyün. Sesinde kesinlik ve kararlılık vardı. Piyadeler önlerindeki engebeyi aşıp yeterlerken kumandan yanındakilere şöyle bir baktı. Yüzler kapkaraydı, sıradan bir şey söyler gibi ben de gidip baksam iyi olur dedi ve hızla aşağı indi. Kuru dere yatağına varınca önüne çıkan kayaya çıkıp karşıya atladı. Bayıra tırmandı ve bayırın öte yanında kayboldu. Kumandan yitip gidince İsmail Hakkı ve beş er ona yetişmek için arkasından koşuşturdular. Geride kalanlarsa merak içinde beklemeye başladılar. Bir saat geçti, bekleşenler soluk almaya bile korkuyorlardı. Silah sesi de gelmeyince içlerinden yoksa paşayı esir mi ettiler diye soruyorlardı ama kimse de bunu dillendirmiyordu. Umutlarını yitirmişlerdi ki arkalardan bir ses duyuldu. İşte orada. Yamacın sağ yanından Aclun dağlarının yükseklerine göz gezdirerek gelen kumandanı gördüler. Sadullah Bey ile Sedat Bey önlerindeki bayırdan yaylanarak uzun adımlarla çıkan sınıf arkadaşlarına şaşkınlıkla bakıyorlardı. Arkalardan birisi sanki gökten inen bir melaike dokunmuş gibi hastalığın izi kalmadı dediği duyuldu. Onu bir başkası izledi. Bir de bana sor, dün gece bir saat uyumadı, sancıdan inleyip durdu. Bir başkası kolay mı, yaşı 36 ama diyecek oldu. Cevat Paşa'nın orada olduğunu görünce sözü değiştirdi. Bilmez misin, o en zor zamanda birden ayaklanıverir diye bitirdi. Kumandan kendisine uzatılan mataradan iki yudum içti. Topluluğa gülümseyerek, bu yana fazla sarktıklarının farkında değillerdi herhalde. Piyademize süngü taktırdım, bunu görünce dağılıp gittiler. Bizimkiler dün karşı hücuma geçince bu taraflarda kalmış olmalılar. Sedat Bey'in koluna girerek onu ağaçlığa doğru sürüklerken, zabitler asker içine dağılsın, toplanan müfrezeleri tabur haline getirince arkamızdan süratle yürüsünler, buralardan çıkmanın zamanı geldi dedi. Sedat Bey haklısınız, bir an önce toparlanmalıyız diye tamamladı. Kumandan çok vakit kaybettik, çok, önden yolladıklarımıza yetişmeye bakalım diyerek ağacın altına yürüdü. Genel bir emir yazdırıp İsmail Hakkı'ya oku bakalım nasıl olmuş dedi. İsmail Hakkı emri okurken kumandan onu arada bir durduruyor, anlaşıldı bir sonraki maddeye geç diyordu. 7. Ordu ve sonradan katılanlarla Beit San Aclun arasındaki dağlardan İrbid'e çekileceğiz. Hızlı hareket edilmelidir. Ağırlıklar düşmana bırakılmayacak, yok edilecektir. Para kasası taşınmayacak. Müfreze parasını zabitler kendi üstlerine taşıyacak ve satın almaları da kendileri yapacaklardır. Ordu karargahı İrbid-Dera yolundan Şam'a yürüyecektir. Her müfreze düzenini buna göre kuracaktır. İsmail Hakkı okumayı bitirince kumandan alt tarafa bir madde daha ekleyelim dedi. 20. kolordu iş bu emrin bir suretini 3. kolordu kumandanı Mirala İsmet Bey'e ulaştıracaktır. Gün boyunca köprü yakınlarından silah sesleri duyuldu. Bu seslere 8. ordunun başıboş askerlerini toplamaya çalışan genç subayların bağırışmaları ekleniyordu. İkindiye doğru binbaşı vecihi ile ışıldak aracılığıyla haberleşen bir mülazim evvel koşarak geldi ve not ettiği raporu büyük keyifle okudu. Saat 4 sonra saldırıyı püskürttük. Şeria Vadisi'nin doğusunda emniyet sağlanmıştır. Şimdi Teberiye Gölü kıyısındaki Semah ile İrbit arasındaki yolu emniyete almak üzere yürümeye başlıyoruz. Artçı kalanlar bu gece İngilizleri oldukları yerde tutmak üzere ateşe devam edeceklerdir. Bu haberin verdiği keyifle hazırlıklarına giriştiler ve yola çıkmak için sabırla akşama beklediler. Onlar beklerken Cevat Paşa ile Sadullah Bey bir grup süvariyle yola düştüler. Vadiye karanlık inerken kumandan ve 7. Ordu karargahından geri kalan subaylar dağ yamaçlarından Yabis Vadisi boyunca yürümeye başladılar. Vadiye toparlanmış olan birlikler de aynı yollardan ya da yakınlardan onları izledi. Askerler açlığı, susuzluğu, hastalığı ve yorgunluğu kanıksamışlar gibi konuşarak enerjilerini yitirmeden tabanları parçalanmış postallarını sürüyerek yürüyorlardı. Sabaha karşı Yabis Vadisi'nden yukarılara çıktıkça hava iyiden iyiye serinlemeye başlamıştı. Aşağılarda açılan yakalar düğmelenmiş ya da çatal iğneyle tutturulmuş, eller cepte, tüfekler çapraz asılı, omuzlar ve başlar önde. Belki çok şey ve belki de hiçbir şey düşünmeden, bazen yan yana, bazen keçi yollarında tek sıra olup yürüdüler. Her geçen saat Şeria Vadisi'nden ve Filistin'den biraz daha uzaklaşıyorlardı. Kumandan ve arkadaşları Yabis Vadisi'nden tepeleri dolana dolana doruklara ulaştılar. Dir Havala'ya 4 kilometre kala durdular. Güneş tam tepelerindeydi. Yol boyu süren sessizlik küçük şakalaşmalarla bozuldu. Şu karşıki ormanlarda karacalar varmış. Karaca'ya tüfek atmak gerek. Haydi mermiyi acımadık diyelim. Arkadaş şu adamlarda bırak karaca kovalamayı. Tüfekleri kaldıracak güç kaldı mı? Tüm yorgunluğa ve sıkıntılara karşın onları ayakta tutan da buydu belki. En zor anlarda şakalaşacak ruhsal güce sahip olmaları. Yaşlı çamların altında akşamı beklediler. Güneş uzaklarda dağların ardına inerken ayağa kalktılar ve Edun kasabasına doğru yürüyüşe geçtiler. Dağ yollarında Ürdün'ü terk eden memurlar ve aileleri askerleri görüp sevinç çığlıklarıyla koşuyorlar ve onların arkasından güvenle yürümeye başlıyorlardı. Aclun dağlarında ilerleyen orduyu batıdan gelecek saldırıya karşı korumak için ilerleyen 3. süvari gece yarısından 3 saat sonra bir köye ulaşmıştı. Köyün girişindeki kurumuş çeşmenin başında 200 kadar Alman subay ve eriyle karşılaştılar. Almanlar çok endişeliydi, köye girmeye çekinmişlerdi. Öne çıkan Alman yarbayı Arapların kendilerine saldırdığını, aç ve susuz kaldıklarını yineleyip duruyordu. Binbaşı Vecihi atını hane sayısı 30'u geçmeyen köye sürdü. Süvariler herhangi bir pusuya düşmemek için atlarından inmeden kapıları mızrakların ucuyla çalmaya başladılar. Köpeklerden başka yanıt veren yoktu. Binbaşı Remzi köyü dolaşıp geri geldi. Kapıları payandalamışlar, harp vergilerinden yıldıkları belli. Bu işi doğru yoldan halledelim. İyi de sende para kaldı mı? Yok, öyleyse Almanlardan borç alalım. Binbaşı Remzi şu yarbayla bir konuşalım diyerek atını köyün girişine sürdü. Binbaşı Vecihi toprak damlı evlerinin kapılarını aralayarak dışarı süzülüveren yaşlı köylülerle köyün orta yerindeki dibek taşının yanında söyleşirken Binbaşı Remzi geldi. Almanlara 40 altın lira borçlandık. Bu köylüler de nereden çıktı diye şaşkınlıkla sordu. Bizi eşkıya sanmışlar diye yanıtlayan Vecihi Bey köylülerle pazarlığa tutuştu. Pazarlık anlaşmayla sonuçlandı. Atlara arpa, süvarilere 5 çuval un aldılar. Köylüler elde başka mal olmadığını söyleyince şükran diyerek ayrıldılar. Yol kavşağına vardıklarında arkalarından eteklerini sürüyerek koşturan köylü seslendi. Yented Runi, Yented Runi. Tercümesi, bekleyin. Seyrek sarı dişleri arasından yuvarlanarak çıkan sözcüklerle bir gizi açığa vuruyor gibi heyecanla anlatıyordu. Ama anlamak mümkün değil. Köylü çaresiz kalınca kara kuru ellerini iyice açıp öne doğru sallayarak elf, elf demeye başladı. Tercümesi bin. Binbaşı Remzi işaret dilini çözmüştü. 25 altına 100 çuval arpa varmış. Anladık da para yok. Burada biraz oyalanalım, orduya bir mektup yazıp para isteyelim. Alman'a olan borcumuzu öderiz. Boşver, Alman'a para yerine un veririz. Mektubu yazıp bir süvariye verdiler. Süvari, haydi bakalım arpayı yedin, şimdi eritmenin sırasıdır diyerek atını topukladı. Binbaşı Vecihi endişeliydi. Allah veri de bir aşirete yahut Faysal'ın adamlarına çarpmasa. Kumandanın düzenli birlikleri ve süvariler kuzeye, Suriye içlerine ilerlerken arkasına tek vagon bağlı bir lokomotif de tam tersi yönde güneye ilerliyordu. Tek vagonlu tren parlak kara taşlarının arası ince beyaz çizgili iki katlı kiremit damlı Samra istasyonunu hızla geçtiğinde sabah olmak üzereydi. Mehmet Süreyya başı birden göğsüne düşünce silkindi, oturduğu yerden lokomotifin basamağına basarak doğruldu. Uykusunu açmak için iki düğme daha açarak göğsünü isle karışık havaya verdi. 9 günde 9 saat ya uyumuş ya da uyumamıştı. Çok değil, yalnızca 3 saat kesintisiz uyuyabilse bir 9 gün daha idare edebilirdi. Geçen gün Dera'dan Amman'a giderken yolda kaldıklarında trene odun taşıyabilmek üzere Ester Suvar takımıyla anlaşmışlardı. Yöreden 3 askerin eline 2 altın verip yakınlarda konaklamış göçebelere yollamışlar ve koruluktan odun getirsin diye saatlerce beklemişlerdi bedevileri. Akşam olmuş, ne bedeviler gelmişti ne de yolladığı askerler. Dera ve Mızarip istasyonlarının İngiliz tayyarelerinin de yardımıyla Emir Faysal kuvvetlerince basılmasından sonra bu toprakların dostluktan ayrıldığını kabullenmek zor gelmişti. Mehmet Süreyya, Dicle Fırat cephesinden Maan'a dek aşiret isyanlarıyla boğuşmanın deneyimiyle olanları yadırgamıyordu. Ama erler için durum farklıydı. Onların öyle derin siyaset düşünecek durumları yoktu. İşi bir çırpıda özetliyorlardı. Müslüman Müslümana yapar mı bunu? İstasyonlara baskını Lawrence'in yönettiğini öğrenince Faysal kuvvetlerinin bir gösteri saldırısı bu diye yorumlamışlardı. Kendi kendini yanıltma mıydı yoksa iç güvenlerini yitirmiş olduklarını gizlemek için yarattıkları bir düş dünyasında mı dolaşıyorlardı? Hem o hem de bu dedi içinden. İngilizlerin Şeria'da El Damiye köprüsünü ele geçirmelerinden bu yana 4 uzun gün geçmişti. Daha 3 gün önce dağların yamaçlarında iyi bir tahkimatla aylarca dayanılır dedikleri eski Salt Kalesi'ni boşaltmak zorunda kalmışlardı. Oysa Es-Salt şehrini daha önceleri de İngilizlere kaptırmışlardı. Daha sonra da çok önemlidir deyip şehri geri almak için çok can vermişlerdi. Yayılan habere göre Şeria'nın öte yanında ordu falan kalmamış, Mareşal von Sanders karargahında uyurken İngiliz tayyareleri Nasıra'yı bombalamaya başlamış ve Mareşal da pijamalarıyla Teberiye'ye kaçmış. Oradan da Samaha gitmiş ve daha sonra kendini Dera'ya atmış.